Neden canımız yanar? 4. ayrım, sayfa 42. Geçirdiği motosiklet kazası, Rich'in sol kolundaki sinirleri koparmış, kolu hissizleştirmişti. Beyni için Rich'in kolu yolun kenarındaki hendekte sonsuza kadar kalabilirdi. Bu tip bütünsel sinir hasarlarının neden kronik ağrılara yol açtığını görmek için ağrı sinyallerinin sinir sisteminde nasıl iletildiği hakkında temel bilgimiz olması gerekir. İtfaiye araçlarının olmadığı dönemlerde yangınla alevler ile en yakın su kaynağı arasında kova zinciri kurarak savaşırdık. Yan yana sıralanan bir dizi insan su dolu kovaları elden ele geçirir, sıranın en sonundaki de suyu alevlerin üzerine dökerdi. Sinir sistemi de beyne his göndermek için benzer bir zincir stratejisi izler. Her his duygusu, ağrı, ısı duyusu, kuvvetli baskı, hafif dokunuş, işitme, görme, koku, denge. Duyu organlarından bilinçli beynimize bilgi iletmek için birbiriyle bağlantısı olan özel bir sinir hücresi ya da nöron zinciri kullanır. Ağrı duyusunun teknik adı nociception'dır. Latince noce acı, capio algı demektir. Acı algılama zinciri derideki özel sinir uçlarından başlar. Parmağımıza bir şey batırdığımızda bu sinir uçları morf alfabesinin nokta ve çizgilerine benzeyen bir kimyasal sinyal patlaması yayarlar. Bu sinyaller sinir liflerin içinden saniyede yaklaşık 3 metre hızla geçerek kolda ilerler. Bu çok küçük liflerin binlercesi birleşerek tek bir siniri oluşturur. Kolda birleşerek omuzdaki kol sinir ağını oluşturan 3 sinir, medyan yani orta sinir, ulnar, dirsek kemiği siniri ve radyal bulunur. Koldan ve elden gelen ağrı sinyalleri kol sinir ağına ulaştıktan sonra sinir düğümü olarak bilinen ve bel omurgası boyunca yer alan küçük sinir dokusu öbeklerine girerler. Böylece sinir düğümü omurgaya ağrı sinyalleri iletir. Omurga merkezinin iç kısmında ağrı mesajını omurganın içinden beyne göndermeden önce işleyen nosiseptif sinir hücreleri anestezi dolorazanın sorumlusudur. Peki beden sinir uçlarından sinire, sinirden kol sinir ağına, kol sinir ağından sinir düğümüne, sinir düğümünden omuriliğe, omurilikten beyne mesaj göndermek için neden bir zincir sistemi kullanır? Neden duyu mesajları basit bir biçimde deriden beyne iletilmez? Tek bir sinir lifi 1 metre ya da daha uzun olabilmektedir. Yani beyin hücrelerinin bunca aracı sinir hücresine gerek kalmadan doğrudan ellere ya da ayaklara bağlanması teknik olarak mümkündür. Neden beden daha basit bir anatomi kullanmaz? Beyin büyük bir şirketin yönetim kurulu başkanı gibidir. Nasıl ki en alt kademedeki çalışanlar başkana doğrudan ulaşamazlarsa ağrı mesajları da beyine aynı nedenle doğrudan iletilemez. Binlerce çalışanı olan bir şirkette başkan, daha alt kademelere bırakılabilecek, örneğin muhasebenin bu ay kaç adet kağıt ataçına ihtiyacı olduğu gibi, küçük sorunlarla bir anda boğulabilir, büyük ölçekli kararlar alamayacak hale gelir. Sinir düğümü ile nosiseptif sinir hücreleri orta kademe yöneticiler gibi davranır. Küçük ve önemsiz ağrı mesajlarını bilinçli beynimize girmeden elerler. Gerçek orta kademe yöneticiler gibi daha basit kararları daha yüksek mercilerin yönlendirmesi olmadan kendi başlarına verme yetkisine sahiptirler. Örneğin omurgadaki nosiseptif sinir hücreleri bir uzuvun doğrudan yaralanma tehlikesi bulunduğu bilgisini aldıklarında o uzuvdaki kasları beynin iznini almadan harekete geçirerek tehlikeden uzaklaştırabilirler. Bir uzvun beyninden herhangi bir katkı olmadan yalnız omurilik tarafından yönetilen hareketlerine refleks denir. Nosiseptif sinir hücrelerinin hızla verdikleri tepki, tehlikeli durumlarda gösterilen tepkinin süresini birkaç milisaniye kısaltabilmektedir ki bu da hayati tehlikesi olan bir sakatlığı önleyebilecek bir süredir. Çok büyük hayvanlarda balinalar ile soyu tükenmiş dinozorlar akla gelenlerdir. Beynin devre dışı bırakılmasıyla kazanılan süre 1 saniye ya da daha uzun süre olabilmektedir. Sıcak bir fırına dokunduğumuzda daha siz acıyı hissetmeden eliniz kendini geri çeker. Omurganızdaki nosiseptif sinir hücreleri ısıyı sizden önce hissetmiş ve harekete geçirmiştir. Patron yani beyin durumdan ancak neden sonra haberdar olmuştur. Omurganın nosiseptif sinir hücreleri ile bedenin ağrı sistemindeki orta kademe yönetici arkadaşları yalnızca ender yaşanan sıcak fırın durumlarında değil her an eylem halindedir. Her an ve biz farkında olmadan bilgiyi işler, kaslara sinyal gönderirler. Ben burada oturup bu tümceyi yazarken zaman zaman sandalyede oturuşumu değiştiririm ya da derimin belli bir bölgesi üzerindeki baskıyı ya da omurgamın bir bölümü üzerindeki uzun süreli gerginliği hafifletmek için kolumu oynatırım. Aksi halde baskı ağrıları, sakatlanan sinirler ve bel fıtığı tehlikesi vardır. Genellikle sürekli yaptığımız bu ayarlamaların farkında değilizdir. Bunlar uykudayken dahi yapılır. Ağrı ileti yolları her an çalışıyor olsa da nosiseptif sinir hücrelerinin normal koşullardaki akıllı ketumlukları sayesinde her an ağrı duymayız. Omurgadaki nosiseptif sinir hücrelerinin fantom ağrılarla ilişkisi nedir? Anlaşılan o ki çoktur. Tüm iyi orta kademe yöneticileri gibi nosiseptif sinir hücreleri de yapacak kayda değer bir işleri olmasa bile boş oturduklarının patronları tarafından bilinmesini istemezler. Akıllı bir yönetici biriminin yapacağı bir iş olmasa da çok önemli bir şeyler olup bitiyor görüntüsünü vermek için genel müdüre sürekli raporlar ve bilgi notları gönderecektir. Aynı durum nosiseptif sinir hücreleri için de geçerlidir. Yapacak işleri olmasa da kendilerini sürekli meşgul tutmaları gerekir ve bunun da sevimsiz sonuçları olabilmektedir. Motosiklet, Rich'in sol kolundaki sinirleri kopardığında omurgadaki koldan acı duygusu almaya programlanmış nosiseptif sinir hücreler de bir anda küçültülmüşlerdi. Kendilerine işlenecek hisler gelmediğine göre artık yapacak işleri yoktu. Ancak bu sinir hücreleri meşgul görünmek için çoğu zaman hayali işler yapma yoluna gider, beynin ağrı merkezine sahte sinyaller gönderirler. Hatta zamanla iyiden iyiye ileri gidebilir, beyni o kadar fazla yanlış bilgi gönderirler ki bilinçli akıl artık duyu kaynağı olmayan hatta kendisi var olmayan bir uzuvda kesintisiz bir ağrının dışında hiçbir şey algılayamaz hale gelir. Sonuçta hasta yıllar önce kesilmiş ayağında yanma hissi duyabilir. Dolayısıyla bu tür ağrılara yani bedenin ölü bir bölümünün bir hayaletin ağrımasına fantom ağrı adı verilir. Bu durumda tıpta verilen ad deaferentasyon ağrıdır. Fakat ben daha tanımlayıcı olan fantom ağrı ve denevasyon ağrısı terimlerini ya da kulağa daha melodik gelen anestezya dolorosa'yı tercih ediyorum. Hoşumuza giden hisler aynı biçimde davranmazlar. Neden? Neden eksilen bir uzvumuzdan gelen güzel duyuların akınına uğramayız? Hoşnutluk hissi ağrıya göre çok daha karmaşık ve bilişsel bir süreçtir. Oysa boş kalmış omurga sinirlerinden yayılan sahte sinyaller aklımızda tatmin etkisi oluşturacak kadar karmaşık değildirler. Bir televizyon cihazının yayın kesildikten sonraki durumunu düşünün. Akıllı veri girişi olmamasına rağmen cihaz açık olduğu sürece ekranda bir resim gösterecek ve ses üretecektir. Televizyon aptaldır. Ürettiği görüntü ve seslerin bizim için anlamlı olup olmadığını bilmez. Umursamaz da. Karmaşık sinyaller alamayan televizyonda yalnızca rahatsız edici karlı görüntü ve kulak tırmalayıcı bir cızırtı olacaktır. O hafta görmeyi beklediğimiz film değildir bu. Televizyon gibi omurilikte olağanüstü işler yapabilen gelişmiş anahtarlama ve sinyal işleme donanımına sahiptir. Fakat anlamlı tüm girdiler kesildiğinde oldukça aptal bir yapıya dönüşür. Giriş bağlantısı kesilmiş, omuriliğe alt sinir hücreleri tarafından beyne iletilen sahte sinyaller, elektronik cihazlarda devrelerin girdi olmadığı halde kendi ürettiği gürültüye yani statiğe benzer. Omuriliğin ağrı sinyali vermekten sorumlu bölgesinden çıktığı için bu, statik beyinde ağrı olarak algılanır. Televizyon statiğinden farklı olarak anestezya dolorosa'nın kapatma düğmesi yoktur. Dolayısıyla herhangi bir hissin bulunmadığı durumlarda omurilik bizi statik ile besler, biz de bunu yakıcı ağrı olarak yorumlarız. Tasarımımız böyledir. Ağrı sinir sisteminin varsayılan durumu haline gelir. Belki bu olgunun derin metafizik bir mesajı vardır. Hiçlik eşittir acı. Ama bunun yorumunu profesyonel felsefecilere bırakmak daha yerinde olacaktır. Rich'in acil servise varmasıyla birlikte bir ortopedi cerrahı kolunu hemen yerine yerleştirdi ki sonuçta kolun mutlak işlevsizliği düşünüldüğünde bu salt kozmetik bir müdahaleydi. Rich'in travma merkezimize alınmasından kısa süre sonra radyologlar omuriliği saran sıvı dolaşımının içine iyotlu bir boya maddesi enjekte ettiler. Bu miyelogram olarak bilinen bir işlemdir. Rich'in boynunun bilgisayarlı tomografisi taranması boya maddesinin omurga kanalından boyundaki derin dokulara sızdığını gösterdi. Bu genç adamın yol kenarında koyduğu tanının doğruluğunu gösteriyordu. Kol sinir ağı omurgadan itibaren zedelenmiş, omurga kanalında omurilik sıvısının çevresindeki kaslara akmasına izin veren delikler açılmasına neden olmuştu. İzleyen aylarda Rich'in bir zamanlar kaslı olan kolu eridi. İncecik bir çıtaya dönüştü. Terapistler sertleşen eklemlerini hareket ettirip masaj yapmaya ve eriyen kasları galvanik akımla uyarıp titreştirerek kolun esnekliğini korumaya çalıştılar. Ama hepsi boş çabalardı. Kolun yerinde durmasını sağlayacak kaslar olmayınca zedelenen omuz eklemi tekrar tekrar yerinden çıkıyordu. Ortopedistler eklemi telle sabitlemek zorunda kaldılar. Sonunda kol sinir ağının tümünün sakatlandığı durumlarda görülen tipik bir pozisyonda sabitlenmişti. Dirsekler ve parmaklar kas katı biçimde düz, omuz dıştan dönmüş, el ise bilekten 90 derecelik açıyla kasılmıştı. Bu duruş hastaların gizlice rüşvet isteyen, kibirli bir garsona benzemelerine neden olduğu için kimi zaman şef garson pozu diye adlandırılır. İş gören bir kolun kaybedilmesinden daha kötüsü, Rich'in uzvunu bir satırla kesip atmak istemesine neden olan yakıcı, kesintisiz bir şekilde açığa çıkan ağrıydı. Denevasyon kurbanları, fantom hissinin çoğunlukla yakıcı ya da sıcak olarak betimlemektedir. Bazı hastalar ise düzensiz elektrik şokları gibi daha keskin, aralıklarla gelen bir acıdan yakınırlar. Rich duyduğu acıyı hiçbir zaman sözcüklere dökemedi. Sözcüklerin duyduğu acıya haksızlık etmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Bir zamanlar yüz nevralicisinin tedavisine kullanılan alkol iğnelerinin neden olduğu gibi hasar tedavi sonucunda oluşsa bile deri sinirleri hissizliğe yol açacak biçimde zedelendiğinde fantom ağrı ortaya çıkabilir. Yüksek oranda anestezi dolorosa yol açması nedeniyle bu iğnelerden sonraları vazgeçilmişti. Rich, denevasyon ağrısının özellikle çok şiddetli bir biçimine kol sinir ağı zedelenmesinden kaynaklanan ağrıya maruz kalmıştı. Kol sinir ağı ağrısı ile bir uzvu kesilmiş kişilerin duydukları fantom uzuv ağrılarının yanı sıra denevasyon ağrısının daha az şiddetli iki biçimi de yaygındır. Postherpetik nevralji ve diyabetik nöropati. Diyabetik nöropati, bacağın alt kısmındaki deriye bağlanan küçük sinirlerde oluşan zedelenmelerden kaynaklanır. Bu zedelenme ise uzun süreli şeker hastalarında sıkça görülen mikroskopik bir damar hastalığına bağlıdır. Sinirler doğrudan doğruya oksijen yetersizliğinden ölür. Hissizliğe ve sonucunda denevasyon ağrısına neden olur. Şeker hastaları ayaklarındaki yanma hissinden yakınırlar ki bu anestezi dolorosa'nın tipik tarifidir. Postherpetik ağrı, deride herpes yani uçuk enfeksiyonunun ardından gelen kronik ağrı biraz daha karmaşıktır. Uçuk tek bir virüs değildir. Aralarında grip ile oluşan yaralar, üreme organlarında iltihaplanma, beze humması, su çiçeği ve zona hastalığına neden olan virüslerin de bulunduğu geniş bir virüs ailesidir. Son iki hastalık, su çiçeği ve zona hastalığı, aynı virüsün çoğu postherpetik nevralji vakasının sorumlusu olan herpes zoster virüsünün ürünüdür. Herpetik enfeksiyonlar, deri kızarıklıkları gibi görünse de çoğu herpes türü deri virüsü değil, sinir virüsüdür. Herpetik enfeksiyon çoğu zaman deride başlasa da virüsler çabucak sinirlere atlar, omurganın sinir düğümlerinde kalıcı olarak yerleşirler. Burada sonsuza kadar uykuya yatabilir ya da düzenli olarak deriye göç etmeye karar verip tekrar tekrar kızarıklığa, döküntülere neden olabilirler. Dolayısıyla ortaya çıkan ilk enfeksiyon iyileştikten uzun süre sonra yüzde ve üreme organlarından yükselerek rahatsızlık verebilirler. Virüslerin tek amacı kötülük yapmak değildir. Üreme döngülerini tamamlamak için yüzeye çıkıp derideki sulu kabarcıklar yoluyla dökülmeleri, yayılmaları da gerekir. İleri yaşlardaki birçok yetişkinin ve bağışıklık sistemi zayıf düşen kişilerin başına gelebilen göğüs kafesi duvarında kızarıklıklarda kendisini gösteren zona, çocuklukta geçirilen su çiçeğinin bölgesel tekrarından başka hiçbir şey değildir. Ancak bu döküntünün belli bir tavrı vardır. Zona nöbeti sırasında göğüs kafesi duvarlarındaki sinirler ciddi biçimde zedelenebilir, hatta üreyen virüsler nedeniyle tümden sakatlanabilirler. Çoğu insanda bu, iyileşen kızarıklık bölgesinde yalnızca belli belirsiz bir ağrıya ya da kaşıntıya neden olur. Kimilerinde ise yaşanan zarar, kalp krizi, safra kesesi spazmı, akciğerde kan pıhtılaşması, hatta kanser gibi durumlarla karşılaştırılabilirken şiddette fantom ağrıya yol açabilirler. Birçok doktor, postherpetik nevraljinin anestezi dolorosa'nın bir biçimi olduğunun farkında değildir. Şikayetleri sinir bloklama, deri merhemleri ve hiçbir yararı olmayan hatta durumu daha da kötüleştirebilen diğer bir takım bölgesel tedavilerle iyileştirmeye çalışırlar. 75 yaşında emekli bir çelik işçisi olan eski hastam John de bunun tipik bir örneğidir. John lenfoma hastasıdır. Kemoterapiye iyi yanıt verir. Tedavi iyi seyretmektedir. Ancak son iki kimyasal ilaç kürünün ardından memenin hemen altından başlayarak göğsünün sol tarafını tamamen kaplayan şiddetli bir zona başladı. Yoğun dozlarda kullanılan virüs ilaçları akut enfeksiyonu azalttı. Yaraları kısa zamanda kabuk bağlayarak iyileşti. Birkaç ay sonra göğüs duvarındaki hafif uyuşma giderek yakıcı bir ağrıya dönüştü. İlaçlar ağrıyı dindirmede yetersiz kalınca onkoloğu John'u ağrı merkezimize sevk etti. Merkezimize geldikten sonra bir anestezi uzmanı omurga sinirlerine iğneyle birkaç kere lokal anestezik ilaç verdi. Bunun biraz faydası olduğu için John bir göğüs cerrahına gönderildi. Cerrah da sinirleri kesti. Sinirlerin kesilmesi zavallı John'un göğsünü yakıp kavuran alevlerin üzerine benzin dökmüş oldu. Fayda bir yana sinirlerin zedelenmesi hastanın durumunu daha da kötüleştirdi. Bana geldiğinde o kadar çok yatıştırıcı ve ağrı kesici almıştı ki güçlükle konuşuyordu. Onu sonradan Rich McKnight'ın ameliyatını yapacak olan ağrı cerrahına gönderdim. İyileşti ama bu konuyu daha sonra anlatacağım. Bugün anestezya dolorosa'nın deride ya da sinirlerde değil, omurilikteki jelatinimsi maddenin derinlerde bulunan acımasız nosiseptif sinir hücrelerinde başladığını biliyoruz. Anestezya dolorosa'nın nedeni her şeyden önce çevresel deri sinirlerinin zedelenmesidir. Ağrıyı iyileştirmek için çevresel sinirlere daha da çok hasar vermek yalnızca durumu kötüleştirme riskini doğurur. Sinirlerin geçici olarak bloklanması neden hastalara iyi gelir bilinmez. Yanıt, beynin doğal morfin görevi gören endorfin sisteminde olabilir. Sorun omurilikten kaynaklandığına göre anestezya dolorosa'nın tedavisi de burada aranmalıdır. Fakat omurilik tedavi açısından henüz keşfedilmemiş bir bölge, cerrahi açıdan yanlış atılan bir adamın felaketle sonuçlanabileceği kalleş bir mayın tarlasıdır. Yine de klinisyenler adını ünlü haydut Willie Sutton'dan alan Sutton kuralına uymalıdır. Neden banka soyduğu sorulduğunda Sutton hiç düşünmeden şu yanıtı vermiştir. Çünkü parayı orada tutuyorlar. Tıp dünyasındaki Sutton kralı doktorun tıpkı banka soyguncusu gibi kasa dairesi ne denli tehlikeli ya da korunaklı olursa olsun paranın bulunduğu yere gitmesi gerektiğini söyler. Anestezya dolorosa da para sahip olduğumuz en narin ve affetmez anatomimizin derinliklerinde yer alan nosiseptif sinir hücrelerinde gömülüdür. Yaşadığı kazanın birinci yılını gelip geçtikten sonra Rich giderek daha büyük bir bunalıma düşmeye başladı. Ne çalışabiliyor ne de spor yapabiliyordu. Yine ağırlık kaldırmayı denedi fakat hiç mi hiç içinden gelmiyordu. Bir zamanlar koşarak ve ağırlık kaldırarak geçirdiği saatlerin sağlık ve esenliği için gerekli olduğuna inanırken şimdi geçmişteki bu egzersizlerin yalnızca görünümüne, kendini beğenmişliğine hizmet ettiğini idrak etmişti. Sol kolu kurumuş bir ağacın eğrilmiş dalını andırırken bedeninin o değerli imajını korumak zahmete değer görünmüyordu artık. Kazadan bu yana dönem dönem basit ilaçlardan uzun süre etkili morfin preparatlarına ve tropikal fentanil bantlarına kadar türlü çeşitli ilaçlar kullanmıştı. İlaçlar biraz iyi geliyor fakat asla tam etkili olmuyordu. Ayrıca ilaçlar ağrı içinde. Oysa kolundaki dinmek bilmeyen yanma, evet korkunçtu ama ağrı gibi de değildi. Hep oradaydı. Yemek yerken, duş alırken, televizyon izlerken, hatta gece tuvalete kalktığında dahi oradaydı. Hissiz parmakları bitmek bilmeyen günler boyunca kolundaki mezarlıkta mutsuz hortlaklar gibi uluyorlardı. Sen öldün diye söylenirdi koluna. İşe yaramaz ve ölüsün. Beni rahat bırak artık. Kullandığı ilaçlar onu sarhoş ediyor, zaman zaman durumu daha dayanılır kılıyorsa da Rich bunun sorunla baş etmenin sağlıklı bir yöntemi olmadığını biliyordu. Yitirilen sevgilisinin kederini hafifletmek için içmek gibi kronik ağrıya karşı ilaç kullanmak da yalnızca oyalıyor, iyileştirmiyordu. Gerçek iyileşme daha fazlasını gerektiriyordu. Ağrı çeken hastalara söylediği de buydu. Buna kendi de bir inanabilseydi. Rich'in düştüğü bunalım, herhangi bir kronik ağrı hastasının yaşadığı bunalım gibi yalnızca çektiği fiziksel ağrıdan değil, umutsuzluk duygusundan da kaynaklanıyordu. Ağrının hiç geçmeyeceği, hiçbir zaman eskisi gibi tam olamayacağı korkusu kronik ağrı hastalarının aklından asla çıkmaz. İntiharı düşünmelerine ya da ne kadar pahalı ya da tuhaf olursa olsun her türlü tedaviyi denemelerine neden olur. Rich yüksek dozda E vitamini alıyor, koluna bitkisel ilaçlar sürüyor, bileklerine bakır bilezik takıyordu. Omurga masajı yapan birine, bir akupunktur uzmanına, hatta bir şifacıya bile gitti. Tabii takma isimler kullanarak. Bir hiddet anında hışımla bir ortopedi cerrahının muayenehanesine giderek kolunun kesilmesini istedi. Doktorun yumuşak bir tavırla ağrının kolunda değil, merkezi sinir sisteminde olduğunu anımsatması Rich'i caydırmadı. Bu aptal şey hep araya giriyor. Onsuz daha rahat ederim diye yakındır hiç. Doktor onu sakinleştirip kolunun kesilmesi için bir sonraki aya randevu verdi. Ancak doktorun tahmin ettiği gibi Rich ameliyattan vazgeçti. Kuruyup gitmiş de olsa yine de onun koluydu. Gençliğini yaşadığı, bir zamanlar harçlığıyla alabildiği en iyi beyzbol eldivenini taşıyan koldu. O eldiveni atmayı asla kendine yedirememişti. Şimdi de kolundan vazgeçmeyecekti. Evet, eldiven de kolu da artık sadece birer hatıraydı. Mutlu günlerin artık işe yaramaz hatıraları. Bu tür hatıralardan kolay kolay vazgeçilemez. Bir günü daha böyle geçiremeyeceğini hissettiği bir sabah, Rich arabasıyla bir benzin istasyonuna gidip deposunu doldurdu. Kendini garaja kapatarak bu durumun kesin çözümünü karbon monoksit gazına bırakacaktı. Garaja girip kapısını ardından kapatırken bir anda motoru durdurup yumruğuyla direksiyona vurdu. Faydası olacağını bildiği ama yine de çok korktuğu tek yöntemi denemekten vazgeçmeyecekti. Drez lezyonu. Bu ameliyatın uzmanı olan bir beyin cerrahının telefon numarasını 2 ay boyunca cüzdanında taşımıştı. Rich yukarı çıktı, buruşmuş not kağıdını açıp numarayı tuşladı. Randevusu için başka bir kente gitmesi gerekiyordu ama sorun değildi. Ne de olsa deposunu yeni doldurmuştu. Nosiseptif sinir hücreleri, omuriliğin dorsal kök çıkış bölgesi, yani Drez denen bölümünde yer alır. Sıkıcı ayrıntılara girmeden anlatacak olursak, Drez omuriliğin arkaya bakan, yani sırt bölgesinde, omurilik köklerinin çıktığı bölgenin derinlerinde yer alır. 1970'lerde Duke Üniversitesi'nin tanınmış ağrı uzmanı Blaine Neshelt, omurganın açılıp nosiseptif sinir hücrelerinin direze sokulan yakıcı bir sonda ile yüzeysel olarak yok edilmesinin belli hastalarda anestezya dolorozanın neden olduğu ağrıları giderdiğini bulmuştu. Bu ameliyat Drez lezyonu ya da daha basit ismiyle Drez ameliyatı olarak tanındı. Drez ameliyatının ardındaki düşünce oldukça basittir. Anestezya dolorosa omurilikteki nosiseptif sinir hücrelerinin hayal görmesinden kaynaklanıyorsa cerrah omuriliğe girip bu hücreleri yok etmeli, bu çılgın orta kademe yöneticileri susturmalıdır. Kol sinir ağı zedelenmiş birçok hasta asla anestezya dolorosaya yakalanmaz. Bu hastaların sinirleri kolun şiddetle çekilmesi sonucu omurilikten koptuğunda nosiseptif sinir hücreleri de kol sinirleriyle birlikte kopar. İşin aslı bu hastalar Drez lezyonunu kaza anında geçirirler. Rich'in sinirlerinden bazıları omurilikten, diğerleri ise omuzdan kopmuş, omurilikteki nosiseptif sinir hücreleri zarar görmemişti. Rich'in kendine zarar vermenin eşiğinde bocalamasına neden olan bu kadar sağlam kalan sinir hücreleriydi. Neshelt, kazadan zarar görmeden kurtulmuş nosiseptif sinir hücreleri ameliyatı yok ederek Rich gibi hastalarda fantom kol ağrılarını ortadan kaldırabileceğini düşünüyordu. Drez lezyonunun karanlık bir yanı vardır. Cerrahın ya ısı yani termal sonda ya da aşırı soğuk yani dondurucu sonda kullanarak omurilikte kontrollü bir hasar oluşturması gerekir. Her iki durumda da omuriliğin ne kadarının zarar göreceğini tam olarak sınırlamanın yolu yoktur. Lezyon çok küçük olursa ameliyat başarısız olur. Gereğinden büyük olursa da kollara, bacaklara ya da mesenaya giden motor yolaklar etkilenerek felce ya da idrarın tutulamamasına yol açabilir. Drez ameliyatında cerrah patlamaların kötü adamları öldürüp iyilere zarar vermeyeceğini umarak omuriliğe bir el bombası atar. İşin şaşırtıcı yanı gerçekleşen de hemen hemen her zaman budur. Ama her zaman değil. Belden aşağısını da felç olarak geriye işleyen tek bir uzvunun kalması düşüncesi Rich için o kadar dehşet vericiydi ki kendi hastalarında mucizeler yarattığını görmüş olmasına karşın bu yöntemi düşünmeyi dahi reddediyordu. Fakat şimdi ya Drez lezyonu ya da intihar vardı. Artık üçüncü bir seçenek yoktu. Kazadan 16 ay sonra Rich Drez ameliyatı oldu. Boyun bölgesinden omuriliği açıp omuriliğinin sol kenarı boyunca Drez'e bir düzene kadar termal lezyon uyguladık. Ameliyat mikroskobunun altında o korkunç sonbahar akşamı oluşan hasar rahatlıkla görülüyordu. Kopmuş lif parçacıkları ve yara dokusu Rich'in omuriliğinin normalde mermer kadar pürüzsüz olması gereken yüzeyini lekeliyordu. Eski bir kanamadan kalan paslı kahverengi lekelerle birlikte birkaç buruşuk kopuk sinir, nabızla birlikte titreyen omurilik sıvısının içinde ölü yosun yaprakları gibi yüzüyordu. Bir hastayı açıp aylar ya da yıllar öncesine ait bir yaraya baktığımda kendimi kayıp bir gemi enkazını ilk defa gören bir deniz bilimci gibi hissederim. Kendimi hasarlı organın eski durumunda nasıl göründüğünü düşünmekten alıkoyamam. Bu olağanüstü makineyi yararsız bir enkaz haline getiren olayları içgüdüsel olarak hayalimde canlandırırım. Gemi enkazı araştırmacılarının da benzer biçimde geminin hasar gören gövdesinden içeri dolan suyun görüntüsünü ve uzun zaman önce bu dünyadan göçmüş denizcilerin ölüm çığlıklarını düşündüklerinden eminim. Benim için travma sonucu koparak kurumuş, cansız bir siniri görmek, bir çocuğun oyuncak bebeğini denizin dibinde yatarken görmek gibidir. Bende bir boşluk duygusu, harika bir şeyin asla yerine konmayacak biçimde yitirilmiş olduğu duygusunu uyandırır. Ameliyat sonrasında Rich'in sol ayağı, omurilik şişmesinin geçici bir sonucu olarak birkaç gün için zayıftı. Omuriliğindeki iyi adamlardan birkaçı, attığımız bombayla yere yıkılmış, ancak kısa sürede doğrularak yeniden işe koyulmuşlardı. Zayıflığı kısa sürede geçti. Bunun dışında herhangi bir kötü etki yaşamadı. Ağrı yok oldu. Hissiz elinde çığlıklar atan hortlaklar sonsuza kadar defedildi. Dres sondasının pıhtılaştırıcı ısısı kolundaki bitmez tükenmez yanmayı yok etmişti. Ateş, ateşin üstesinden geldi. Rich anestezi işini terk etti. Artık ağrıları olmasa da işini alışkın olduğu yüksek düzeyde yapamıyordu. Özürlü maaşının desteğiyle fizik tedavi ihtisası yapıp rehabilitasyon uzmanı oldu. Bunalımdan kurtuldu, daha sonra da yeniden evlendi. Beyzbol eldivenini sakladı ama motosikletini sattı. Kol sinir ağındaki sakatlanmalar, fantom uzuv ağrıları, posterpetik nevraleji, hatta yüz ağrısı belirtilerinde direz lezyonu başarıyla uygulanmıştır. Lenfoma geçirip ardından zona nedeniyle göğüs ağrısı yaşayan hastam John da benzer biçimde direz lezyonu ile iyileştirilmişti. Her ne kadar en azından kurumsal olarak direz ameliyatının diyabetik nöropatiye de iyi gelmesi gerekirse de bu melun hastalığa uygulanan direz lezyonu teknik olarak daha karmaşıktır. Çoğu zaman da yaşanan zahmete değmez. Neyse ki diyabetik nöropatist kol sinir ağrısı ya da posterpetik nevraloji kadar şiddetli değildir. Ayrıca nörontin gibi yeni ilaçlar şeker hastalarının yanma duygusu taşıyan ayaklarının tedavisinde ameliyata gerek bırakmayacak biçimde etkili olmuştur. Herkese iyi gelen tek bir ağrı tedavisi yoktur. Direz lezyonunun da başarısız olması mümkündür. Bazı durumlarda ameliyat baştan etkilidir. Fakat ameliyattan aylar ya da yıllar sonra farklı türden bir ağrı ortaya çıkabilir. Direz sonrası gelen bu ağrının nedeni nosiseptif zincirin üst taraflarındaki, belki bizzat beyindeki sinirsel halüsinasyon olabilir. Bozarak iyileştiren diğer müdahaleler gibi direz lezyonu da mucizeler yaratabilmekte, fakat aynı zamanda sinir sisteminin işlev bozukluğunu başka bir noktaya taşıyıp aylar ya da yıllar sonra daha da zorlu ağrı belirtileri oluşturma riskini bulundurmaktadır. Cerrahlar, fantom ağrının izini ta beyine kadar sürebilseler de burada sağaltma yani tedavi amaçlı lezyonun riskleri daha büyük, sonuçları ise daha az tatmin edicidir. Fantom his diğer duygu sistemlerinde de ortaya çıkabilir. Örneğin işitme kaybıyla birlikte ortaya çıkan tinnitus adıyla bilinen rahatsız edici kulak çınlaması sıkça görülebilir. Aslında daha çok yüksek perdeden bir ağlama sesine benzeyen bu çınlama tıpkı anestezya dolorosa'nın beynin ağrı merkezlerine statik ileten omurilik sinirlerinden kaynaklanması gibi yapacak daha iyi bir işleri olmadığından beyindeki işitme merkezlerine statik gönderen sinir hücrelerinden gelmektedir. Tinnitus da fantom ağrılar gibi kolay tedaviye karşı direnç gösterir. Yıllar önce babamın fabrikasında büyük bir hadde makinesinin bir anda durması üzerine dışarıdan çağrılan anlaşmalı elektrik teknisyeni hakkında muhtemelen uydurma ama ders çıkarılabilecek bir öykü dinlemiştim. Elektrikçi hemen makinenin onlarca devre kartından birisini değiştirivermiş. Makine de yeniden çalışmaya başlamıştı. Faturasını yazdı. İşçilik $500. 5 dakikada değiştirdiğim bir devre kartı için $500 mı istiyorsun diye sordu öfkelenen yetkili memur. Hayır diye yanıtladı elektrikçi. Kartı değiştirdiğim için $10. Hangi kartın değiştirileceğini bildiğim için $490. Ağrıların cerrahi müdahalesinde beceri yalnızca elektrik arızasının giderilmesi değil, arızanın nerede olduğunun bilinmesidir. Neşat gibi öncüler sayesinde artık tam da bunun için kullandığımız araçlarımız vardır. 4. ayrım sonu, sayfa 56.